Sayfa 50. Neriman günleri sayıyordu. Baloya 6 gün var. Ve hemen yataktan atladı. İçine gelen bu manasız hamlenin hedefi yoktu. Ne yapabilirdi? Hiçbir işe başlayamazdı. Evvela babasını hazırlamak lazım. Geceki münakaşayı hatırladı ve babasına itiraz ettiğine pişman oldu. Macit'ten ayrıldığı zamandan beri geçen bu 3 gün içinde babasının ne dereceye kadar kazanabildiğini hesap etti. Hiç. Kazandığı kadarını da bir kumarbaz gibi dün geceki münakaşada vermişti. Bunu derhal tahsis etmeyi düşündü ve bundan sonra babasının ne kadar tenkidine uğrarsa uğrasın itiraz etmemeye karar verdi. Yemek odasına indiği vakit Faiz Bey'i orada bulmuştu. Yanına koştu, elini öptü ve ''Sabah şerifler hayır olsun babacığım'' dedi. Faiz Bey neşeliydi ve yüzünde ihtiyarlara şeytani bir tazelik veren gizli bir tebessüm, beyaz sakalıyla bıyığı arasındaki pembe deriden kılların altına doğru kaçıyordu. Kızına karşı geceki zaferini edebileştirecek müstehzi bir cevap aradı. Öyle bir cevap ki Neriman'la arasındaki ezeli ihtilafta kızının herhangi bir isyanına daima set çekecek kadar sade ve kuvvetli bir nakarat halinde her zaman diline dolayabilsin. Bunu o kadar şiddetli bir ihtirasla aradı ki yüzüne kan çıktı ve beyaz sakalı bir kabartma vuzuhla belirdi. Bonjour matmazel. Neriman biraz evvel verdiği karar yüzünden soğuk bulduğu bu latifeyi güler yüzle karşıladı. Sayfa 51. Kahvaltınız hazır değil mi? Dedi ve gene babasına yaranmak gayretiyle mutfağa koşmak için doğrulurken Faiz Bey cevap verdi. Hazır değil mi matmazel? Neriman bu sefer gülemedi. Hatta babasına hizmet etmekten ziyade bu latifeden aldığı fena tesiri saklamak için odadan hızlı çıktı ve taşlıkta soğuk şaka diye söylendi. Babasının şefkatten ziyade kinle ve tahakküm hırsıyla karışık bu fena istihzalarını müphem bir suretle hatırlayarak öfkelendi. Odaya döndüğü vakit Faiz Bey esaslı unsurunu muhafaza ederek bu şakayı evire çevire tekrarladı ve kızının fani yeniliklere, gülünç asriliğe karşı zaafını hicveden Fransızca kelimeler ve yarı dili dönmediği için yarı da istihza ile bilhassa bozduğu için yayvan bir şive alan ecnebi tabirler söylüyordu. Neriman Balo'ya ait arzularıyla öfkesi arasında muvazene bulmaya çalışarak kendini zor tutuyor, kızarıyordu. Nihayet arzularından feda ederek boşaldı. Fakat öfkesini yalvarışlı bir sesle yumuşatmaya karar vererek ''Baba'' dedi. ''Böyle şaka etmeyiniz, sinirleniyorum.'' ''Öyleyse pardon matmazel, siz ciddi bir adamsınız. Bu latifeler ağzınıza yakışmıyor.'' ''Mil, pardon matmazel.'' Akşama kadar söyleyin. Zaten bu evde sıkıntıdan patlıyorum. Sizin yaşınız başka, benimki başka. Benim yerimde olsanız ne yapardınız?'' Bu salaş evde çıldırırdınız. Faiz Bey birdenbire sustu. Kendi hırslarının tehlikeli müntehahlarını ekseriye gören bir adamdı. Sayfa 52. İçindeki zebaniyi zapt edebilecek anı yakaladı ve devam etmedi. Neriman babasının bu ricatı üzerine ilave etti. Benim yaşımdaki kızların nasıl yaşadıklarını biliyor musunuz? Ben sizi üzmemek için çok sabrediyorum ama ne kadar çok bilemezsiniz. Neriman'ın gözleri doldu. Bir taraftan da babasının dizlerine peşkir seriyor, tepsiyi düzeltiyor, rafadan yumurtalarını kırıyordu. Bu Faiz Bey'e tesir etti. Fakat birdenbire geri dönemiyordu. Kızını okşayacak bir kelime söyleyemedi. Tesirini başka bir vesileyle Neriman'a hissettirmek için odaya giren Gülter'e mahzun bir sesle emir verdi. ''Kızım bana bir kahve yap, bu sabah süt içmeyeceğim.'' Gülter odadan çıktı ve evin son bir iki günlük neşesi o anda tamamıyla mahvoldu. Hiç konuşmadan kahvaltı ettiler. Faiz Bey'in de Neriman'ın da renkleri uçmuştu. Birbirine belli etmeden bunu gördüler. Daha genç olan kendini daha evvel topladı. Onda arzular var, onda yaşanacak seneler daha çok ve istikbalin vaatleri daha zengin. O daha kuvvetli. Hatta karşısındaki ihtiyarın bu küçük vicdan azabından nasıl istifade edebileceğini düşünecek kadar hain tasavvurlar beslemeye cüret ediyordu. Bunun için babasına karşı gücenmiş ve kederli görünmeye karar verdi. Bu taze ihtiras gayesine doğru dişi bir canavar çevikliğiyle atlarken ezeceği ihtiyar kalbe tamamıyla kayıtsızdı. Belki o an için. Kahvaltısını yarıda bırakarak odasına çıktı. Kendisine ait bir şeyi ezdiği için bu zaferin acı tortusunu da hissediyordu. Fakat omuzlarını sikti. Sayfa 53. Bu insanlar böyle işte diye düşündü. Anlamıyorlar. Babalar bile anlamıyorlar. Onlara böyle lazım. Fakat içindeki çok derin, tehlikeli duyguların uyanışını fark ediyordu. Hafifçe titremeye başladı. Yakın bir istikbal üzerine şuurundan bazı soluk ışıklar sıçrıyordu. Gözlerini o tarafa doğru çevirebilse, bakabilse bir hafta veya bir ay sonraya görebileceğini anlıyordu. Zihinden, kendiliğinden birçok muadeleler hallediyor ve neticeler belirliyordum. Fakat hiçbirini katiyetle öğrenmek istemedim. Hep gözünün önüne Şinasi gelmeye başladı. Cevabını kendi kendinden ısrarla beklediği bir sual sordu. Şinasi ne olacak? Sonra muhakemesini kaplayan bütün tozlar silindi ve bir siyah tahta üzerine tebeşirle yazılmış bir açık, berrak fikir gibi birbirini takip etti. Düşünüyordum. Artık Şinasi'yi sevmiyor muyum? 6 ay evveline kadar bu suale kolayca cevap verebilirdi. 6 ay evveline kadar Şinasi'yi şüphesiz seviyordu. Ama nasıl? Bir çocukluk hissinin devamıyla mı? Komşu gibi mi? Aile dostu, arkadaş gibi mi? Bunları vaktiyle çok araştırmıştı ve zaman zaman en saf çocukluk ihtirasından en adi bir itiyat bağlanışına kadar ona karşı her türlü alakayı duymuştu. 7 sene evvel. Faiz Bey karısı öldükten sonra Kuruçeşme'deki yalıda oturmak istemedi. Marif Evrak Müdürlüğü'nden tekaüt edilmişti. Üsküdar'daki büyük evi de yanınca azalan varidatına göre daha sade bir yaşayış temini düşündü. Gülter'i muhafaza ederek öteki hizmetçilerin kimini savdı, kimini evlendirdi. Fatih'teki bu eve taşındılar. O vakit Neriman 15 yaşındaydı. Süleymaniye'deki kız lisesine girdi. Orada Şinasi'nin kız kardeşi Nezahat ile tanıştı. Aynı semtte ve aynı mahallede oturdukları için mektebe beraber gidip gelmeye başladılar. Sayfa 54. Faiz Bey biraz ney çalardı. Nezahat'in kız kardeşinin kemençe çaldığını öğrenince onunla tanışmak istedi. O tarihten sonra Şinasi Neriman'lara sık sık gelip gidiyordu ve o gün bugün ailenin bir ferdi gibidir. Faiz Bey Şinasi'yi oğlu gibi sever. Evvela bir erkek evladı olmasını çok istediği halde olmadığı için, ikincisi de Şinasi'nin tabiatları Faiz Bey'i meftun etmişti. Başkalarına Şinasi'den bahsederken Faiz Bey'in ekseriyetle kullandığı tabirler şunlardı. Sessiz, haluk, fevkalade terbiyeli, fıtraten asil bir çocuk, büyük bir rikkatlik kalbi var. Hissiyat-ı âliye sahibi, hem de bir kemençe çalıyor. Yakında en büyük esatizeyi musikiye arasında ismi geçecek. Dinlerken gözlerim yaşarıyor. Ben bu çocuğa meftunum doğrusu. Faiz Bey ile Şinasi arasında mizaç benzeyişleri pek çoktu. İkisi de şiddetli his feravanları halinde bile sessizliklerini muhafaza edebilen ve yalnız kendi kendilerine mahrem olmasını bilen insanlar. Başkalarının tecessüsünü hissettikçe kapanan ruhları içinde mahsur ve bunun azabını ve şerifini duydukları için vakur ve mustarip bir görünüşleri var. İkisi de şarka ait birçok şeyleri, Şinasi Alaturka musikiyi, Faiz Bey tasavvufi edebiyatı çok seviyorlardı. Sık temaslarda birbirlerinin malumat ve ihtisaslarına mübadele ettiler. Faiz Bey bunun için Şinasi ile Neriman arasındaki münasebetin ilerlemesine mani olmadı ve aralarındaki hissi alakanın bütün safhalarını sezdirmeden takip etti. Azami derecede musahamakar davranmıştı. Şinasi ile Neriman adeta gece gündüz beraber yaşadılar. Akşamları Darülfünun'dan çıkan Şinasi, liseden çıkan Neriman'la buluşuyor ve geziyorlardı. Hemen her gece Şinasi Faiz Bey'e uğruyordu. Sayfa 55. Bunların içinde uzun ve tatlı kış geceleri vardı. Neriman da ut öğreniyor, beraber saz yapıyorlardı. Birçok geceler Faiz Bey ve Gülter yatıyor, onları baş başa bırakıyorlardı. Neriman bu meşru dekor içerisinde Şinasi'ye her manasıyla bağlandı ve ona her şeyini verdi. Bunlar hem iki kardeşe hem karı kocaya benziyorlardı. Ve iki kardeşi, iki sevgiliyi, iki zevç zevceyi birbirine bağlayan bütün duyguları hissetmeye başladılar. Mahallede doktorun tavsiyeleri üzerine geciken nikahları bekleniyordu. En mutaassıplar bile onların bu sevişmelerini biraz tabi ve ahenkdar buluyorlardı. Bu nikahın gecikmesine rağmen bile hiç kimse aleyhlerinde bir dedikodu yapmadı. Zamanın çirkin şekillerine intibak etmeyen Şinasi'nin sessizliği ve tabiliği ona semtin muhabbetini kazandırmıştı. Herkes er geç onların evleneceklerine kaniydi. Fakat son aylar zarfında Neriman'ın halindeki başkalıklara Muhit'i de dikkat etmeye başladı. Kıyafetten tavırlara ve yaşayış tarzına kadar tesir eden bu değişiklik gün geçtikçe bariz şekiller alıyordu. Neriman'ın Şinasi'den ayrı gezmeleri, eve geç gelmeleri, semtin insanına karşı bakışlarındaki farklar, tuvaleti ve yürüyüşü tecessüs uyandırıyordu. Neriman'da herkesin dikkat ettiği bu yenileşme 6 ay evvel başlamıştı Macit'le tanıştığı zaman. Tam 6 ay evvel, bir ilkbahar günüydü. Darülhan'dan Alafranga kısmına keman dersi almaya gelen Macit'i arkadaşları Neriman'a tanıttılar. Macit bir aydan fazla bu derslere devam etmemiş ve mektebi bırakıp gitmişti. Fakat bu müddet Neriman'la Macit arasındaki münasebetin hususileşmesine kafi geldi. Beyoğlu'nda arada bir gizlice buluşuyorlardı. 6 aydan beri Neriman birkaç defalar Macit'in randevusuna gitti ve bütün bunları Şinasi'den gizledi. Sayfa 56. Neriman'daki değişiklikler Macit'i tanıdıktan sonra meydana çıkmıştı. Fakat hakikatte Neriman'ın yenileşmeye karşı arzuları o tarihte başlamaz. Bunun başlangıcını bulmak için daha evvellere, ta çocukluğuna kadar gitmek lazımdır. Birçok Türk kızları gibi Neriman da ailesinden ve muhitinden karışık bir telkin, iki medeniyetin ayrı ayrı tesislerinin halitasını yapan muhtelit bir içtimai terbiye almıştı. Annesi ve babası ona halis bir şarklı itiyatları vermişlerdi. Anadolu'da birçok memuriyetlerde gezen Faiz Bey, Neriman'ı 7 yaşına kadar saf Türk muhitlerinde büyütmüştü. Fakat İstanbul'a yerleştikten sonra Neriman'ın akrabalarından, bilhassa büyük dayısının ailelerinden aldığı tesirler bambaşkadır. Galatasaray'dan çıkan ve tahsilini Avrupa'da bitiren büyük dayısı ve kızları Neriman'da garp hayatına karşı incizap uyandırmışlardı. Bu ihtiyat, ekseriya Neriman'ın da haberi olmadan ruhunda gizli gizli yaşamış ve memleketteki asrileşme ceryanlarından gıda almış, fakat ne şuur ne de irade halinde ortaya çıkmak için fırsat bulamamıştı. Lozan sulhundan sonra resmi Türkiye'nin de kanunla herkese kabul ettirdiği bu asrileşme, Neriman'ın ruhunda gizli gizli yaşayan bu iştiyaka en kuvvetli gıdasını vermişti. Akraba ve arkadaşlarından, örneklerden, gittikçe medenileşen İstanbul'un dekorundan, kitaplardan, resimlerden, tiyatro ve sinemalardan gelen bu telkinler yeni kanunlarda müeyyidesini bulmuş oluyordu. Bütün bunlar Neriman'da ana babadan gelen tesirleri tamamıyla gidermiş değildi. Genç kız iki ayrı medeniyetin zıt telkinleri altında gizli bir deruni mücadele geçiriyordu. Sayfa 57. Şinasi Neriman'ı daha ziyade maziye, anneanneye çekti. Bu adeta genç bir Faiz Bey'di. Neriman'ın ruhundaki yeniye, iştiyakı senelerce yuttu. Fakat bu Şinasi için pek kolay olmamıştı. Macit'le Neriman tanışınca Şinasi için güçlük bütün bütün arttı. Hele rakibin vücudundan haberi olmadığı halde yalnız tesiriyle mücadele ediyordu ve Macit karşı kefeye o kadar büyük bir ağırlık ilave etti ki bu muvazene tehlikeli bir surette bozuldu. Artık Neriman nereden gelip nereye gittiğini anlıyordu. Çünkü iki zıt iştiyakın remizlerini gözleriyle görüyor ve mukayeseler yapabiliyordu. Şinasi Neriman'ın gözünde aileyi, mahalleyi, eskiyi, şarklıyı temsil ediyordu. Macit Yeni'nin, garbın ve bunlarla beraber meçhul ve cazip sergüzeşlerin mümessili ve namzediydi. Bu iki genç Neriman'ın ruhundaki iki cepheyi bütün vuzuhlarıyla şuura çıkardı. Neriman Macit tanıdıktan sonra kendi kendisini daha iyi tanımıştı. Neriman bütün bunları müphem olarak, tarihleri birbirine karıştırarak, takdim ve tehirler yaparak düşündü. Muharebeye sahne olan kendi ruhunu seyretmek ona büyük bir alaka ve zevk veriyordu. Kendi kendine bunun sonu ne olacak, ne olabilir diye sordu. Mücadeleyi iki şahıs arasında cereyan ediyormuş gibi sadeleştiriyor, içtimai sebeplere ve tesirlere ehemmiyet vermiyor, ancak Şinasi ile Macit'ten hangisinin galip geleceğini merak ediyordu. Fakat gene kendi kendine sordu. Bu benim elimde değil mi? Hangisini istersem gidemez miyim? Bu suale kolay kolay müsbet cevap veremiyor, kendisini tahlil edemediği birçok harici tesirlerin baskısı altında hissediyordu. Bilhassa gözünün önüne sık sık babası geliyor ve tesirlerin mihrakını teşkil ediyordu. Sayfa 58. Tam bu sırada kapı açıldı ve eşikte Faiz Bey göründü. Ayol, dedi. Şinasi'yi epeydir görmez olduk. Geçen gece bir uğradı, bir daha görünmedi. Nerelerde? Hasta filan olmasın? Hasta değil, ben görüyorum. Bugün gör de söyle, buraya uğrasın. Göreceğim geldi, bana bir peşrev notası getirecekti. Peki, söylerim. Faiz Bey'in bu gelişi biraz evvel kahvaltısını yarıda bırakarak odasına çekilen kızıyla konuşmak için bir bahane miydi? Neriman babası odadan çıktıktan sonra bu suale cevap aradı. Fakat bir taraftan da Şinasi'ye karşı nasıl hareket edeceğini düşünüyordu. Onu bir daha aramak için Faiz Bey'in bu daveti iyi bir vesileydi. Yalnız buna lüzum var mı? Şinasi'yi görmek ve onunla münasebetinin son günlerde harap olan taraflarını tamir etmek istiyor mu? Neriman kendi kendine bunları sorduğu zaman arandıkça gizlenen hislerin vuzuhunu kaybediyor ve kendi meyillerini anlayamıyordu. Bu dargınlık böyle uzayıp gitse birbirimizi aramasak ne olur diye düşündü. Mahiyetini tayin edemediği birçok hadiselerle dolu gördüğü istikbaline sabit gözlerle bakamıyordu. Macit'in daveti, balo gibi az çok muayyen vakaların doğuracağı mukadderatı tahminden de kaçtı. Fakat herhalde Şinasi ile baş başa kalmak da istiyordu. Birkaç günlük ayrılığı muamma haline koyduğu bazı meseleleri halletmek için Şinasi ile konuşmak lazım geldiğini hissediyordu. Kendi kendine uyanan bu tecessüsü tam bir şuur içinde keşfetti. Merak ediyorum, Şinasi'nin ne halde olduğunu anlamak istiyorum, dedi. Sayfa 59. Merak ediyordu ve bu tecessüs ona hissettiriyordu ki Şinasi şu birkaç gün süren ayrılık içinde meçhullere bürünmüş ve şahsiyetini saran esrar içinde yenilmiş ve değişmişti. Adeta Macit Neriman için 7 senelik bir arkadaş ve Şinasi 1-2 ay evvel tanıdığı yabancı bir insandı. Evvelce Şinasi ile aralarında birçok dargınlıklar olmuştu. Fakat bunların hepsi kuvvetli bir sevginin mübalağası içinde tesirleri bir an artan ve sonra azalan küçük hadiseler yüzündendi. Hiçbirinde bugünkü kadar ciddi bir sebep yoktu. O halde bu ihtilafın öteki kadar kolayca hallolunabileceğini ümit etmemek lazım geliyordu. Neriman bu sefer güç diye mırıldandı. Ve muhakemelerinin verdiği bu netice onda Şinasi'yi tekrar kazanmak için kuvvetli bir arzu uyandırdı. Bu sefer deminki gibi yalnız merakla da değil, Şinasi ile yaşadığı eski saadet günlerini iade etmek arzusuyla da onu görmek istiyordu. Zaafı meydana çıkmıştı. Artık anlıyordu ki Şinasi'yi göreceği gelmişti. İzzet-i Nefsi'nin bu tazikiyle bu zaafını aşktan başka şeylere, itiyada ve dostluğa atfetmek istiyordu. 7 sene bu, az mı? İnsan 3 günde nasıl unutur, alıştık birbirimize, diyordu. Sonra hatırına Macit geliyor ve kendini birdenbire kuvvetli hissederek Şinasi'yi bir daha görmemeye karar verecek kadar aleyhinde düşünmeye başlıyordu. Öğleden sonra evden çıktı. Babası Şinasi'yi görmesini ve çağırmasını bir kere daha tembih etmişti. O gün Şinasi'yi görebileceği saate kadar Darülenhan'da sıkıntılı anlar geçirdi. Arkadaşlarıyla konuşmuyor ve dalgın duruyordu. Şinasi'ye karşı nasıl hareket edeceğini bilemediği için kendini bin temayülün cereyanına bırakmıştı ve bunun için muhayyilesinde uyanan birçok muhtemel vaziyetleri tahayyül etmekle kalarak hiçbir şeye karar vermiyor ve dalgın gözlerle kendi içini seyrediyordu. Sayfa 60. Koridorlarda gezerken Şinasi ile karşılaşmak ihtimalini düşünerek dalgın bulunmamak istiyor, etrafına dikkatle bakıyordu. Nihayet onu müdüriyet kapısı önünde muallimlerden birisiyle konuşurken gördü ve biraz daha yaklaşarak durdu. Ona kendini gösterdi. Şinasi arada bir Neriman'a bakıyor fakat mukaleme esnasındaki ciddi gözlerinde hiçbir şey değişmiyordu. Neriman daha fazla bekleyemeyeceğini hissetti. Ya uzaklaşmak yahut muallimin vücuduna ehemmiyet vermeden Şinasi'ye doğru yürümek istiyordu. Kararsızlıkla hafifçe sallandı ve nihayet Şinasi'ye doğru yürüdü. Şinasi onun geldiğini yan gözleriyle gördüğü halde vaziyetini değiştirmiyor, hararetli bir şeyler söyleyen muallimi dinliyordu. Neriman kendisine ait bir şey ebediyen elinden çıkmak üzereymiş gibi şiddetle tezahür eden bir temellük hırsıyla Şinasi'ye atıldı. Birdenbire kolunu tuttu, sarstı, sinirli ve tiz bir sesle ''Azıcık seninle görüşmek istiyorum, dersten çıkınca beni bekle'' dedi ve uzaklaştı. Arka taraftan Neriman'ın geldiğini görmeyen muallim, hararetli sözlerini birdenbire yarıda bırakan bu hadiseye evvela çok şaştı. Sonra bu gibi vaziyetleri doğuran sebeplere intikal edince Şinasi'ye bakarak gülümsedi. Şinasi yine hiç kıpırdamamıştı. Gene aynı ciddiyetle ''Evet, devam ediniz.'' Fakat sesi o kadar titremişti ki...